Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve mâ edrâke mel-Kâri'a. Yevme yekûnun nâsu kel وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Ordu Beheşt 1400, Hicri Kameri 11 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 24 Nisan 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Ramazan ayını karşılarken Nur Kapısı, yüzyılda yüz gelişme ve İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Amerika, İsrail'in muhalefetinin nükleer anlaşmaya Amerika'nın dönüşünü değiştirmeyeceğini bildirdi. Biden ve Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Türkiye'de 343 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Türkiye, Doğu Kudüs'e ırkçı İsrail saldırısına tepki gösterdi. Erbil Yerel Yönetimi, Erbil'de Siyonistlere bağlı merkezler yok açıklamasında bulundu. Suudi saldırgan koalisyonu El Hadide'de ateşkesi 261 kez ihlal etti. Şimdi haberler.
Kuv, İran Bereket aşısının üretimi için araştırma grubunun yöneticisi bu aşının üretiminin son aşamalarını açıkladı. Kuv, İran Bereket aşısı üretimi araştırma grubu müdürü Hasan Celili, deney aşamalarının başarısı ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile İran bu aşının üretilmesi ve uygulanması aşamalarına ulaşacaktır dedi. Celili, bu şartlarda ulusal aşının bir ay sonra başlayacağını söyledi. Hasan Celili'ye göre İranlı değerli araştırmacıların ve bilim insanlarının İran halkına mümkün olan en kısa sürede kaliteli bir aşı ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İranlı bilim insanları ve uzmanlar İran'a aşı ithal etmenin yanı sıra koronavirüsle savaşmak için yerli aşılar geliştiriyorlar ve bunların da yakın bir zamanda üretim aşamasına geleceği bildiriliyor. İranlı bilim adamları ve uzmanların yerli aşı üretmedeki başarısı dünya çapında bilim çevrelerinde hayranlık uyandırdı.
Irak İslam Yüksek Meclisi Başkanı İran'ın Viyana nükleer müzakerelerindeki konumunu uluslararası bir model olarak hizmet edebilecek ilkeli ve cesur nitelendirdi. İran'a göre Cuma gecesi Şeyh Hammam Hammudi bu açıklamaları İran'ın Irak Büyükelçisi İres Mescidi ile yaptığı görüşmede dile getirdi. Görüşmede İran'ın Irak Büyükelçisi de Hammam Hammudi'nin Irak İslami Yüksek Meclisi Başkanı olarak yeniden seçilmesini tebrik etti. Şeyh Hammudi ayrıca Kudüs Kuvvetleri komutan yardımcısı General Hicazi'nin ölümü üzerine taziyelerini dile getirdi ve Hicazi'nin istisnai zihniyete ve samimi görüşlerine övgüde bulundu. Görüşmede iki taraf İran-Irak ilişkilerinin gelişimi ve bölgedeki durum, Irak'ın bölgede istikrar ekseni olarak önemi ve Bağdat'ın bu konudaki rolünü teyit eden bölgesel girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şeyh Hammudi ayrıca nükleer müzakere sürecini ve İran'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması konusundaki ısrarını destekledi ve İran müzakereleri aracılığıyla uluslararası anlaşmazlıklar çözmek için bir model oluşturabilecek cesur, ilkeli konumunu övdü.
Beyaz Saray Sözcüsü, İsrail'in muhalefetinin Washington'lu nükleer anlaşmaya dönme kararını değiştirmediğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün düzenledi basın toplantısında İsrail yetkililerinin önümüzdeki hafta Washington'u yapacakları ziyaretle ilgili Beyaz Saray nükleer anlaşmaya dönme fikrini değiştirecek mi sorusuna verdiği cevapta müzakereler şu anda elbette dolaylı bir şekilde devam ediyor ve bir nükleer anlaşma için diplomatik kapasite var dedi. Beyaz Saray Sözcüsü açıklamasında ayrıca bir zorluk olduğunu biliyoruz ve tüm tarafları müzakerelere devam etmeye teşvik ediyoruz dedi. Siyonist İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönüşünü durdurmak için geçen hafta iki kez toplandı ve güvenlik yetkililerinin bu hafta Washington'a gitmesi planlanıyor. Washington, Donald Trump'ın başkanlığı sırasında 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ancak Halefi Joe Biden, Amerika'yı anlaşmaya geri getirme arzusunu dile getirdi. Fakat şimdiye kadar Biden hükümeti nükleer anlaşmaya geri dönmek için herhangi bir pratik adım atmadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Başkanı Biden ilk kez telefonda görüştü. Taraflar NATO zirvesinde görüşmek üzere anlaştı. Beyaz Saray'dan dün gece yapılan açıklamada Başkan Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve işbirliği yapılan alanların arttırıldığı ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetildiği, yapıcı ikili ilişkilere duyduğu ilgisini iletmiştir ifadelerine yer verildi. Liderlerin Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirecek ikili bir görüşmede ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere anlaşıldı belirtildi. Bu arada Ankara'dan açıklama geldi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yapılan açıklamaya göre de Erdoğan ve Biden ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Erdoğan görüşmede FETÖ'nün Amerika'daki varlığı ve Amerika'nın Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. Bu arada Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Biden'ın Erdoğan'a bugün 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyacağını söylediğini bildirdi. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada Amerika'nın böyle bir karar alması halinde iki ülke ilişkilerinin daha da bozulacağını bildirdi. Erdoğan ve Biden arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra iki ülke dışişleri bakanları da telefonda bir görüşme yaptılar. Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konuların detaylı olarak değerlendirildi, bildirildi. Türkiye ile Amerikan başkanları arasında görüşmeler sürerken Amerika, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemleri satın alması sebebiyle F-35 uçak üretim anlaşmasından çekildiğini Türkiye resmi olarak bildirdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerika'nın 2007'de imzalanan anlaşmayı iptal ettiğini duyurmuştu. Türkiye hükümeti de Amerikalı yetkililerin anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımların uygulanması yönündeki defalarca taleplerine rağmen geçen Aralık ayında taviz vermeyi reddetti ve S-400 sisteminden daha fazla sevkiyat için pazarlık yaptı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de PKK unsurlarından bazılarının öldürüldüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Cuma günü yayınladığı bildiride Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde operasyon alanlarına sızmaya ve saldırmaya çalışan 4 PKK üyesinin tespit edilerek hedef alındığı ve öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığı Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi denildi.
Türkiye'de son 24 saatte 302.091 COVID-19 testi yapıldı. 49.438 kişinin testi pozitif çıktı. 343 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 3.089 oldu. Test sayısı 45.342.795'e ulaştı. Vaka sayısı 4.550.820. Vefat sayısı 37.672. Ağır hasta sayısı 3.475 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %2.9, yatak doluluk oranı %56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69.1, ventilatör doluluk oranı %35.7, ortalama temasla tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı %99.9 olarak kayda geçti.
Ramazan ayında şiddetin dozunu daha da artıran Irkçı İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ırkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler kaygı vericidir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdikleri kışkırtıcı eylemlere ilişkin şu ifadeleri yer verildi. Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının ırkçı İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs'teki Eskişehir Şam kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir. Irkçı İsrail polisinin iki gün önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve tobalarla saldırısında 105 kişi yaralanmıştı. Terörizmi İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam kapısı önünde yer alan oturma planlarını barikatlarla kapatmıştı.
Filistin İslam Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Şehit İzzettin Gassam Tugayları Cuma gecesi Siyonist rejimi Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan bir bildirdi. Bu tür saldırı ve suçların sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Gassam Tugayları Siyonist rejim ve işgalci Siyonist çetelerin El-Aksa Camii ve El-Aksa'daki Filistin'e yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve Kudüs'te almak için bütün kapasitelerini kullanacaklarını bildirdi. Hamas'ın askeri kolu ayrıca Kudüs'teki göstericilere ve Mescid-i Aksa direnişine ve işgalci rejimi ve Siyonist işgalcilere karşı ayaklanmalara da övgüde bulundu. Lübnan Hizbullah Hareketi de dün gece Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'teki Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan bildirisinde Filistin halkının onurlu, kararlı davasına destek verdiğini bildirdi. Kudüs'teki işgalci rejim güçleri Perşembe gecesi Cuma sabahına kadar El-Aksa Camii'nde Filistinlere ve ibadet edenlere saldırdı. En az 100 Filistinli yaralandı. 50'den fazla Filistinli gözaltına alındı.
Gazze yakınlarındaki Siyonist İsrail yerleşim yerlerine tekrarlanan roket saldırılarının ardından son birkaç saat içinde 5. kez uyarı sirenleri çalıştırıldı. Sirenler işgal altındaki Filistin'in güneyinde ve Gazze yakınlarındaki Siyonist İsrail yerleşimlerinde birkaç kez çaldı. Filistinli direniş gruplarının roket saldırılarının ardından işgal altındaki Güney Filistin'de birkaç saat içinde 5. kez siren çaldı. Roket güdümlü el bombası dün gece son saatlerde bir kez, bugün ise Gazze'nin yakın kasabalarında 4 kez çaldı. İsrail medyasına göre Filistinli direniş grupları geçtiğimiz saatlerde İsrail'e 17 roket attı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Şeyh Tebu Ali taburları dün gece ve bu sabah Güney Filistin'e ve yakınlarındaki Gazze kasabalarına yapılan roket saldırılarının sorumluluğunu üstlendi.
Irak Kürdistan bölgesi yerel yönetimi bölgede Siyonist bağlantılı herhangi bir merkezin varlığını reddederek bunu kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan hayali bir rapor olarak nitelendirdi. Kürdistan Bölgesi Yerel Yönetim Sözcüsü Jutyar Adil yaptığı açıklamada bölgede Siyonist rejim İsrail'e ait herhangi bir merkezin varlığını bir kez daha reddederek şeffaf bir soruşturma yapılması ve derhal bir komitenin gönderilmesi çağrısında bulundu. Siyonist merkezin Kürdistan bölgesine yönelik bu yanlış ve tehlikeli suçlamalara son verdiği iddia edildi. Irak Kürdistan bölgesi hükümet sözcüsü bir uydu kanalından yayınlanan raporu hayali ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını söyledi. Adil olayın başında yerel yönetimin böyle bir üssün varlığını reddettiğini ve şimdi Irak Kürdistan bölgesinde Siyonist merkezlerin olmadığını vurguladığını sözlerine ekledi. Adil başbakan, parlamento başkanı ve yargı mensuplarına şeffaf bir soruşturma başlatılması, bu yanlış ve tehlikeli iddialara son vermek için sözde merkezin bulunması için derhal bir komite göndermeye çağırdığını söyledi. 13 Nisan'da Irak'ın Erbil kentine bazı kaynakların ve medya kuruluşlarının işgalci Siyonist rejimin güvenlik ve terör kurumu Mossad'a bağlı nitelendirdiği bir istihbarat merkezi saldırıya uğradı. Erbil hükümeti ise bölgede Siyonist rejime bağlı herhangi bir merkezin varlığını kısa sürede yalanladı.
Suriye ordusu komutanları ve Kürt milis komutanları çatışmanın azaltılmasını ele alan oturum gerçekleştirdiler. El Meyadin'in internet sitesine göre Suriye ordusu komutanları Cuma günü Kamışlı Havalimanı'nda Kürt milis komutanlarıyla bir araya geldi. Rusya'nın arabuluculuğunu yaptığı görüşmede Haseke vilayetinin Kamışlı ilçesinde iki taraf arasında çıkan çatışmaların nedenleri ve gerilimi azaltmanın yolları masaya yatırıldı. Geçtiğimiz günlerde Kamışlı, vatanı savunma güçleriyle Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri militanları arasında yoğun çatışmalara tanık oldu.
Irak sınırından Suriye'ye silah taşıyan büyük bir Amerikan askeri konvoyu giriş yaptı. El Meyadin kanalına göre konvoy hareket ederken Amerikan askeri helikopterleri de uçuş yaparak eşlik ettiler. Konvoy güneybatı Irak'taki El Tanf geçişinden Suriye'ye giriş yaptı. Bu son bir haftada Amerika'nın Irak'tan Suriye'ye silah ve mühimmat götürdüğü ikinci kez oluyor. Yerel kaynaklar geçtiğimiz pazartesi günü Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Şedadi kentinde Irak'tan 24 Amerikan destekli bir askeri konvoyun bölgeye girdiğini bildirmişti. Geçen hafta Amerikan askeri hava desteğiyle desteklenen 5 zırhlı araç da bölgeye girdi. Suriye hükümeti sürekli olarak Amerikalıların bu ülkedeki varlığının yasa dışı olduğunu bildirirken bu işgalin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.
Yemenli kaynaklar, işgalci Suudi koalisyonun Yemen'in batısında yer alan El Hadide eyaletinde ateşkes ihlalini sürdürdüğünü bildirdi. İrna'ya göre El Mesire kanalına bir askeri kaynağın Cuma gecesi Suudi saldırganların ve paralı askerlerinin son 24 saat içinde Batı Yemen'deki El Hadide eyaletinde ateşkesi 261 kez ihlal ettiğini belirttiğini aktardı. El Mesire kanalına göre Suudi saldırganlar ve paralı askerleri son 24 saatte birkaç casus insansız hava aracı fırlatarak çok sayıda roket ve hava mermisi ateşleyerek ve Yemen topraklarındaki hedeflere 160 kez ateş ederek El Hadide anlaşmasını ihlal ettiler.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaklaşık 16 yıldır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Oktay Şiraliyev görevden alındı. Yerine yeni bir kişi atanana kadar Bakan Yardımcısı Musayev getirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzaladığı kararnameyle Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'i görevden aldı. Aliyev imzaladığı bir başka kararnameyle 1. Sağlık Bakanı Yardımcılığı görevine Teymur Musayev'i getirdi. Musayev, Sağlık Bakanı'nın atanana kadar görevi icra edecek. Sağlık Bakanı'nın görevden ne için alındığı açıklanmazken Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı geçen Perşembe günü bazı hastanelerin başhekimleri ve yöneticilerinin hastanelerde ilaçların satışıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanması talebinde bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dimitri Kozak, Fransa ve Almanya'ya Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki durumu doğrudan Donbas topraklarında görüşme önerisinde bulundu.
Ve son haberimiz, İran'ın Persepolis futbol takımı dün akşam oynadığı çok güzel oyunla Hindistan'ın Goa futbol takımını 4-0 mağlup etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Lübnan'ın çifte başbakanlığı durumu etrafında. Batı Asya'nın gelini olarak bilinen Lübnan son 8 ayda son derece ilginç olan çifte başbakanlığı durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda iki başbakan aynı zamanda çalışmaktadırlar. Lübnan 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanına felaket bir patlamaya tanıklık etti. Bu patlamada yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti. Bu patlamanın önemli sonucu ise Hasan Diab'ın Lübnan Başbakanlık görevinden istifa etmesiydi. Aslında Hasan Diab başbakanlığa getirildikten beri 7 aylık başbakanlık sürecinde farklı muhalif gruplar tarafından daima bu görevinden uzaklaştırılmak istenmiştir. Ancak bu çabalar sonuç vermemiş. Nihayet 4 Ağustos Beyrut limanında baş gösteren patlamanın ardından muhalifler bu hedeflerine ulaşmış oldular. Geçen Ağustos ayından bugüne kadar Lübnan'da işleri yürütmek amacıyla geçici başbakan olarak Hasan Diab görevini sürdürmekte. Halbuki daha önce kabineyi kurmakla görevli Mustafa Edip bir ay sürenin ardından kabineyi kuramadığını bildirdi. Ardından Ekim 2020'den itibaren bu görevi üstlenen Saad el-Hariri göreve geldi. Ancak hala kabineyi kuramamasına rağmen bu görevden de ayrılmak istemiyor. Sonuçta Saad el-Hariri'nin kabineyi kuramadığı halde görevini sürdürmesi ilginçtir. Son günlerde Lübnan ile ilgili ilginç noktalardan biri de Hasan Diab ve Saad el-Hariri'nin yabancı ülkeleri ziyaretleridir. Hasan Diab mevcut durumda Lübnan'da resmi sorumluluğa sahiptir. Geçici olmasına rağmen hala hükümetin başkanıdır. Ancak el-Hariri kabineyi kurmakla görevli olup bir hükümete sahip değildir. Bu yüzden de resmi bir makam sayılmıyor.
Hasan Diab geçtiğimiz günlerde Katarlı yetkililerle görüşmek için Katar'a gitti. Diab hükümetinin yakınlarına göre ziyaretinin amacı Lübnanlı mali sorunlarını hafifletmek için Katar'dan mali yardım almaktı. Saad el-Hariri ise geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Türkiye'ye ve şimdi de İtalya'ya gitmiştir. Saad el-Hariri'nin bu yabancı ülke ziyaretlerinde birçok siyasi hedefin olduğu söylenebilir. İlk hedef Saad el-Hariri'nin Lübnanlı siyasi gruplara kabineden istifa etmeyeceğini, Lübnan siyasi sahnesinde hala önemli bir aktör olduğu ve yabancılar tarafından kabul gördüğü bir makam olduğu mesajını iletmektir. El-Hariri'nin bu yurtdışı ziyaretlerindeki ikinci hedef ise Lübnan toplumuna Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un kabinesinin kurulmasını engellediği mesajını iletmektir. El-Hariri İtalya yaptığı ziyarette Michel Aoun'a saldırarak şöyle bir açıklamada bulundu. Lübnan dışına yaptığım ziyaretler ülkeye nasıl yardım edileceğini bulmak ve incelemek içindir. Cumhurbaşkanlığı sarayındaki insanlar bu ziyaretlerde seyahat edebilirler. Hariri'nin sözleri Michel Aoun ile olan ihtilafların ciddiyetini yansıtıyor. Ayrıca Saad el-Hariri başkanlığındaki yeni bir Lübnan kabinesinin net bir vizyonun olmadığını gösteriyor. El-Hariri'nin üçüncü hedefi de Lübnan'da kabine kurulması sürecinde yaşanan iç krizi yabancı aktörler de dahil etmektir. Aslında El-Hariri yurt dışına ziyaret yaparak ve yabancı yetkilileri Lübnan'ın iç sorunları hakkında bilgilendirerek Michel Aoun'a karşı destek ve dış baskı sağlamaya çalışıyor. Ancak Lübnan'da son 6 ayda yaşanan gelişmeler El-Hariri'nin bu yaklaşımın işe yaramayacağını gösteriyor. Çünkü Michel Aoun'un tutumunda ısrar ettiğini ve dış baskı altında kalmayacağı ortadadır. Önemli olan son nokta ise Lübnan'ın şu anki çifte başbakanlığı durumu çerçevesinde ne geçici başbakan ne de kabineyi kurmakla görevli başkanının güçlü bir konuma sahip olmamasıdır. Bu Saad el-Hariri için daha da geçerlidir. Çünkü yabancı destekçilerine rağmen eski konumuna sahip değildir. Bazı kaynaklara göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman geçtiğimiz günlerde üst düzey bir Arap yetkili yaptığı konuşmasında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı görevi için Saad el-Hariri'ye güvenmiyor. Riyad Nawaf Salam'a güveniyor. Müzik.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Putin'in Zelenski'yi Moskova'ya davet etmesi etrafında. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin tartışılan bölge Donbas hakkında görüşme çağrısına cevaben onu Moskova'ya davet etti. Putin, Ukrayna hükümetinin son yıllarda Rusya ile ilişkileri yok etmek için birçok girişimde bulunduğuna değinerek, Zelenski, Rusya ile ilişkileri düzeltmek istiyorsa uygun olan her fırsatta onunla Moskova'da görüşmeye hazırım, dedim. Birkaç gün önce Ukrayna Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşı Putin'den barış meselesini görüşmek için Ukrayna'nın doğusuna ziyaret yapması çağrısına bulundu. Bu bağlamda Ukrayna'nın batılı ortaklarının açık ve net desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Şimdi de Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı karşılıklı olarak görüşmeye davet etti. Ve Ukrayna hükümetinin son yıllarda Rusya ile ilişkileri bozmak için birçok girişimde bulunduğuna işaretler sözlerine şunları da ekledi. Ukraynalı makamlar Donbas bölgesi eksenindeki tartışmalar hakkında görüşmek için Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri liderleriyle görüşmeli. Ardından Rusya ile görüşmeleri başlatmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimler, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine tırmanan gerilimin ardından son haftalarda yükseldi. Ukrayna, Rusya'ya asker göndermek ve Doğu Ukrayna'daki muhalefete yardım etmekle suçluyor. Bu arada Moskova yetkilileri ülkenin iç işlerine karışmayı defalarca reddettiler. Bölgede Rusya ile Ukrayna'nın müttefikleri arasında yükselen gerginlikler bölgeye dış müdahalenin artmasına neden oldu. Amerika ve Batı, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki tavrına destek olarak ülkeye askeri yardım göndererek ülkeye siyasi ve askeri destek sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Amerika, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını arttırmış ve bu ülkeye yönelik yaptırımların kapsamını genişletmiştir. Avrupa ülkeleri de bu konuda Amerika'ya katıldı ve Rusya'ya karşı tavır aldı. Bu bağlamda NATO üyesi devletler Baltık Denizi ve Karadeniz'deki hareketlerini artırdılar ve Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini istediler.
Öte yandan Rus yetkililer dış müdahaleye karşı uyarıda bulunurken Ukraynalı yetkililer durumdan yararlanmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya yakınlaşmaktadır. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri ve güvenlik teşhizatı isterken diğer yandan Avrupalılardan NATO üyeliğinin önündeki engelleri kaldırmalarını ve yaptırımların kapsamını genişletmelerini istiyorlar. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise şöyle bir açıklamada bulundu. Washington'dan bize elektronik savaş alanında güçlü teçhizatlar vermesini istedik ve batılı müttefiklerimizi Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdık. Kiev, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni askeri harekat kararı hakkında yeni bir bilgiye sahip olmadığı halde bu taleplerde bulunmuştur. Ukrayna Siyasi Araştırma Merkezi'nde askeri uzman ve uluslararası siyaset koordinatörü olan Deniz Musaklik, Donbas'ta Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmaların ortaya çıkabileceğinden ancak şu anda bunun olasılığının düşük olduğunu söyledi. Moskova'ya karşı oluşturulan saflar ve cepheler, ayrıca bu krize yönelik artan dış müdahaleler, Rus Cumhurbaşkanı'nın her yıl yaptığı konuşmalarda batılı eylemleri hakkında uyarılar yapmaya sevk etti. Putin, Rusya'ya karşı herhangi bir hamleye cevabının hızlı, kararlı ve asimetrik olacağını vurgulayarak hiçbir ülkenin Rusya'nın kırmızı çizgisini geçmemesi umudunu dile getirdi. Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri dizilimler ve dış müdahaleler artık tehlikeli seviyelere ulaşmıştır. Bölgedeki olası savaşa dair bazı uyarılar mevcuttur. İki ülke yetkililerine mevcut krizi müzakereler yoluyla çözmeye çağrısında bulunulmuştur. Ancak Rus ve Ukraynalı liderler bir araya gelseler bile iki tarafın sert tutumu göz önüne alındığında durumun düzeleceğine dair çok az umut söz konusudur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 445-1400, Hicri Kameri 11 Ramazan 1442 ve Miladi 24 Nisan 2021 Cumartesi. ...95 yıl önce bugün Hicri Şems'i 445-1305'te Rıza Mirpenç düzenlenen merasimde padişahlık tahtına oturdu ve Rıza Şah olarak ün kazandı. Rıza Şah uzun süre Kacar silsilesini düşürmeye çalıştı ve bu bahane ile Cumhuriyet düzeninin oluşması planını ileri sürdü. Rıza Han Hicri Şems'i 445-1305'te saltanata geçtikten sonra kendini resmen İran Şahı olarak ilan etti. ...81 yıl önce bugün Hicri Şems'i takvimle 445-1319 tarihinde İran'da ilk defa radyo idaresi kuruldu ve Tahran velicesinden İran'ın iç gelişmeleri konusunda rapor yayınlandı. Radyo, kurulduğu ilk zamanlarda posta, telgraf ve telefon bakanlığınca idare ediliyordu ve radyo programları kısa ve orta dalgalar üzerinden 2 ve 3 kilovat vericilerinden yayınlanıyordu. Tahran Radyosu'nun hizmete girmesinden 5 yıl sonra İran'ın bazı illerinde sınırlı da olsa yerel programlar yayınlanmaya başlandı. Öyle ki vericiler üzerinden yapılan programların yayın zamanları zamanla artırıldı. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Hicri Şems'i 1357'de radyo şebekeleri gittikçe arttı. Günümüzde İran üzerinde yayın yapan şebekeler ve İran'daki üstün illerde yerel radyo şebekeleri bütün halk kesimleri için farklı programlar yayınlıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dış Yayınlar Servisi ise 35 dilde çeşitli programlar yayınlıyor. ...30 yıl önce bugün Hicri Şems'i 445-1370'te İranlı çağdaş edip Üstad Ahmet Tahiri Iraki vefat etti. İranlı ünlü çağdaş ediplerden olan Iraki, Hicri Şems'i 1322'de İran'ın Erak kentinde dünyaya geldi. Hicri Şems'i 1342'de Fars dili ve edebiyatı dalında Tahran Üniversitesi'nden lisansını alan Doktor Iraki, Hicri Şems'i 1344 ila 1348 yılları arasında İran Kültür Kurultayı'nda araştırmalarını başlattı. Doktor Iraki İran Ansiklopedisi kurumuyla işbirliği yapmanın yanı sıra Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslami marifin çeşitli dallarındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders vermeye başladı. Doktor Iraki Hicri Şems'i 445-1370'te Tahran kentinde Hakk'a yürüdü. ...589 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Ramazan 853'te Mısırlı ünlü tarihçi edip ve muhaddis İbrahim Karaki Kahire'de vefat etti. Kur'an bilimi ve dini ilimler öğrendikten sonra tahsilini tamamlamak için çeşitli bilimsel ve dini merkezlere gitti ta ki fıkıh ve edebiyat dallarında büyük maharet kazandı. ...1469 yıl önce bugün 24 Nisan 552'de İran'da dünyanın ilk kitap telif ve tercümesi kurultayı çalışmalarına başladı. Bu kurultay İran'ın Sasani Şahı Hosru Enişirvan'ın kararı ile kuruldu. Bu merkezin Fars dili ve edebiyatının ihyasına büyük katkısı oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbade, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 12. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor.
Ramazan ayı aşk ve irfan ayıdır. Ramazan ayı feyiz ve ihsan denizidir. Ramazan ayı ıtret ve Kur'an ayıdır. Ahit ve sözleşmeyi tazeleme ayıdır.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi تطمئن القلوب ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن القلوب
İslami kaynaklarda müminin Müslüman kardeşi üzerinde hakkı ve yine müminlerin birbirinin üzerinde hakkı ve mümin kardeşlerin birbirini ziyaret etmelerinin sevabı ve birbirini yad etmeleri ve kalplerini sevindirmeleri ve özellikle müminlerin haceti ve bunları yerine getirme çabaları ve yüreklerin pasını silmeleri ve benzeri durumlarla ilgili birçok rivayet söz konusudur. Bu durumlar mübarek Ramazan ayında zirveye ulaşır. Yine ilginçtir ki İslam peygamberi de hicretin 1. yılının mübarek Ramazan ayının 12. gününde Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar arasında kardeşlik ahdi kurdu.
O günde düşünce bakımından birbirine yakın olan ve daha önce arkadaş ve dost olan çoğu insan birbiriyle resmen kardeş oldu. Ancak Allah Resulü onca yakını ve arkadaşlar arasında Hazreti Ali bin Ebu Talip'ten başka kimseyi kardeş edinmeye layık bulmadı. Böylece Hazreti Ali aleyhisselam İslam peygamberiyle akrabalık ve İslami bağların yanı sıra resmen Hazretin din kardeşi oldu ve böylece faziletlerine büyük bir fazilet daha eklendi. Ve ondan sonra Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselam hakkında şöyle buyurdu. Ey Ali! Harun'un Musa'ya konumun ne ise senin de benim yanımdaki konumun odur. Harun ile senin aranda bir fark var. O da şu ki benden sonra başka hiçbir peygamber gelmeyecektir.
Ehl-i Sünnet'in ünlü alimlerinden İbni Asir, ünlü eseri Osadul Gabede, İslam peygamberinin sahabesini anlatırken şöyle yazıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iki kez kendisiyle Ali aleyhisselam arasında kardeşlik ahdi yaptı ve her iki seferde ona şöyle buyurdu. Sen dünya ahiret benim kardeşimsin. İslam peygamberinin bu hareketi hem siyasi ve hem sosyal açıdan çok değerli ve faydalıydı. Gerçekte bu hareketle tüm aileler, aşiretler ve kavimler bütünleşti ve beşeri camianın kardeşliğini emsal teşkil etti.
Ya Hannan, ya Mennan, ya Hannan, ya Mennan, ya Dayyan, ya Burhan, ya Dayyan, ya Burhan, ya Sultan.
Değerli dostlar, İslami fıkhın ahkamına göre eğer oruç tutan insanın boğazına koyu toz girecek olursa orucu bozulur. Bu toz ister un gibi yiyeceklerden oluşan toz olsun, ister toprak gibi yiyecek olmayan toz olsun fark etmez. Oruç tutan insan vacip ihtiyat gereği yerden yükselen, örneğin eve temizlik sırasında yükselen tozu yutmaması gerekir. Ancak tozun sırf ağız ve buruna girmesi ve boğazdan geçmemesi durumunda oruç bozulmaz. Yine saunada yükselen su buharı da orucu bozmaz. Fakat eğer suya dönüşecek kadar koyu olursa ve yutulursa oruç batıl olur. Sigara ve diğer benzer dumanlar vacip ihtiyat gereği orucu bozar ve oruç tutan insan bu dumanlara içmekten kaçınmalıdır. Bazen oruçlu insan bir aracın kenarında bulunur ve farkında olmadan araçtan çıkan dumanı yutar. Fakat bu durum orucu bozmaz.
Nefes darlığı sorunu yaşayan ve günde birkaç kez özel sprey kullanması gereken insanlara gelince, eğer tükettikleri spreyin içinde boğaz yoluyla damaktan geçen bir ilaç içeriyorsa orucu bozulur. Fakat eğer bu spreyi kullanmadan ciddi sıkıntı yaşıyorsa kullanabilir ve orucu bozulmuş sayılmaz. Yine suni solunum amacıyla akciğere giren oksijen gazı gaz şeklinde olduğu sürece orucu bozmaz. Eğer oruç tutan insan solunum yolunu açan Vicks kremini koklarsa sırf koklamak orucu bozmaz. Yine oruç tutan insan tedavi amaçlı buhur cihazını kullanıyorsa orucu ancak buhar kolaylaşarak damağına girerse bozulur ve bu yüzden mümkün mertebe bu durumdan kaçınması gerekir.
خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
Değerli dostlar, hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Ebu Hamza Sumali'nin duasından bazı bölümleri birlikte okuduk. Bugün yine aynı duanın bir başka bölümünü hep birlikte okumak istiyoruz. Ancak duamıza başlamadan önce size Ebu Hamza Sumali'yi tanıtmak istiyoruz. Esas adı Sabit bin Dinar Sumali olan bu zat Kufe halkındandı. Ebu Hamza Sumali, Ravi, Muhaddis, Kur'an-ı Kerim müfessiriydi ve Kameri 2. yüzyılda 4 masum imamdan, İmam Seccad aleyhisselam, İmam Bakır aleyhisselam, İmam Sadık aleyhisselam ve İmam Musa Kazım aleyhisselamın ashabı olarak bu imamların dönemini idrak etmişti. İmam Rıza aleyhisselam Ebu Hamza Sumali hakkında şöyle buyuruyor. Ebu Hamza kendi çağında Salman veya Lukman'ın kendi çağlarında oldukları gibiydi.
Ebu Hamza Sumali'nin benzetildiği söz konusu iki şahsiyete bakıldığında azameti daha iyi anlaşılır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Salman'ı irfani makamı yüzünden kendi ehli beytinin bir üyesi bilmiş ve Lokman da hikmetli ve bilge biri olarak tarihte ün yapmıştır. Dolayısıyla İmam Rıza aleyhisselamın benzetmesi Ebu Hamza'nın kemali ve hikmetini yansıtan sözlerdir. Yine Ebu Hamza Sumali, ehli sünnet alimleri rivayetlerine büyük önem verdikleri biridir.
Şimdi bu anlatılanlardan sonra bir kez daha Ebu Hamza Sumali'nin ünlü duasının bir başka bölümünü birlikte okumak istiyoruz. Duanın bu bölümü yine dua adabından birini hatırlatan bölümdür. Şöyle ki ne zaman dua edecek olursak başkalarına öncelik vermeli ve duamızın kapsamını genişletmeliyiz. Yani eğer Allah'tan hayır ve mağfiret dileğinde bulunuyorsak bunu sadece kendimiz için değil tüm Müslümanlar için dileyelim.
Allah'ım bizi kendini anmaya muvaffak et. Gazabından aman ver. Azabından uzak eyle. Bahşişlerinden bize de nasip eyle. Bize evini ve peygamberin kabrinin ziyaretini nasip eyle. Salat, rahmet, mağfiret ve hoşnutluğun ona ve ehli beytine olsun. Muhakkak ki sen kullarına yakın ve onların dualarına icabet edensin. Her yaptığımızı kendin için itaat kıl. Bizi kendi dininin ve peygamberin sünneti üzerine öldür. Beni ve anne babamı bağışla. Onlara merhamet et. Beni onlar büyüttü. Hakkımdaki ihsanlarına karşı onlara ihsanda bulun. Onların günahlarını bağışla. Mümin erkekleri ve kadınları, onların dirilerini ve ölülerini bağışla. Bizleri hayır işlerde onlara takipçi kıl.
Allah'ım dirimizi, ölümüzü, huzurda olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü, efendimizi ve kölemizi affet. Allah'tan dönenler yalan dediler, onlar zor bir sapıklığa düştüler ve onlar açık bir hüsrana uğradılar. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ehli beytine salat eyle. İşimi hayırla sonuçlandır. Önemli dünya ve ahiret işlerimde bana yardımcı ol. Bana acımayanı bana musallat etme. Kendi katından bana daima bir koruyucu nasip eyle. Verdiğin güzel nimetleri elimden alma. Kendi lütuf ve kereminden bol, helal ve temiz rızık bana nasip eyle. Allah'ım bana bir daha günah etmemek üzere tövbe etmeyi nasip eyle. Kalbime iyi iş yapmayı ilham eyle. İyi olana amel etmeyi gece, gündüz ve beni yaşattığın sürece senden korkmayı bana nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi!
Allah'ım, senin fazl ve hilmin o kadar büyük ve geniştir ki hiçbir zaman beni amel ve günahlarımdan dolayı aşağılamazsın. Ey Mevlam! Ben neyim ve değerim nedir ki? Ey Mevlam! Lütuf ve keremin hürmetini beni bağışla. Kusurlarımı ört. Zatının azameti hürmetini günahımdan geç. Senden istediklerimin hepsini bana ver ey Rabbim. Fazl ve rahmetini bana arttır. Benim sana rağbetim çoktur ey alemlerin Rabbi. Allah'ım! Sen kitabında haksızlık yapanı affetmemizi buyurmuşsun. Gerçekten biz kendimize zulmettik. O halde bizi affet. Şüphesiz sen affetmeye bizden daha layıksın. Sen bize dilenciyi kapımızdan boş çevirmememizi emrettin. Ben de bir dilenci olarak kapına geldim. Hacetimi vermeden beni geri çevirme. Bize elimizin altında olanlara iyilik yapmamızı emrettin. Biz de senin kullarınız. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
Ey kederli anımda sığınağım, ey zor anlarımda elimden tutan, sana sığındım ve senden yardım diledim. Senden başkasına sığınmıyorum, senden başkasından kurtuluş ummuyorum. O halde bana yardımcı ol ve kederlerimi kalbimden gider. Ey esirleri kurtaran, ey çok günahları affeden, az itaatimi kabul eyle ve çok günahlarımı bağışla. Sensin merhametli ve çok bağışlayan. Allah'ım, senden kalbimden hiçbir zaman çıkmayan kamil ve sabit bir iman, hakkımdaki takdirlerinden başka hiçbir şeyin bana ulaşamayacağına bilmeme sebep olacak kamil bir yakin niyaz ediyorum. Hayatımda bana verdiğin şeylere beni razı ve hoşnut eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayında sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 12. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılın en önemli gelişmelerinden bir başkasını ele almak istiyoruz.
Yüzyıl Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde İran ve dünyanın kültürel ve sanatsal olayları ile ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Yeni sanat akışları ve ekollerinin ortaya çıkışı, dijital dönemdeki sanat geçmişi, yeni ve taze sanat eserleri ve ürünlerinin piyasalara sürülmesiyle ilgili konuşacağız. Birlikte dinleyelim.
Avrupa'da 19. ve 20. yüzyılın son 10 yılları, çağdaş batı tarihinde dönüm noktası ve kader belirleyici bir dönem sayılır. Geçen Hicri Şems'i 14. yüzyıldaki sanat dünyası, önceki yüzyıllara kıyasla modernite ve yenilikle daha yakından alakalıydı. Bu çalkantılı yüzyılın özelliklerinden biri, yaratıcılık ve yenilik arzusu ve isteğiydi. Bu tutku, çeşitli ekollerin ve sanatsal ifade yöntemlerinin oluşumuna yol açtı. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pozitivizmin ve teknolojinin artan gelişimi ve Batı ulusların dünyanın geri kalan milletleri üzerindeki siyasi, ekonomik ve kültürel sultası, dünyanın kültürel, sosyal ve ekonomik hayatının halini değiştirdi.
Bu değişikliklerin sanat üzerinde de derin bir etkisi oldu ve sanatçılar buna ayak uydurmak zorunda kaldılar. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve sonraları dünyada siyasi ve kültürel değişimler gerçekleşti. Aynı süre içerisinde meydana gelen modernite fikirleri de 1970'lere kadar, yani Hicri Şems'i 14. yüzyılın ortalarına dek sürdü ve o zamandan beri modern dünyanın başarıları yavaş yavaş sorgulanmaya başlandı. Bilim ve teknoloji insan hayatını kökten değiştirirse de çevrenin tahrip edilmesi, yeni hastalıkların ortaya çıkışı, medyanın kamuoyu üzerindeki sultasının artması gibi yeni sorunlar çeşitli çevrelerde tepkiye neden oldu ve sanatçılar da bu kesimler arasında yer aldı. Bu gözlenen gelişmeleri ve gösterilen bu tepkiler 1970'lerden sonra postmodern dünya olarak bilinen bir fikrin oluşmasına yol açtı.
Geçtiğimiz hicri şemsi yüzyıldaki sanat akımları ve ekolleri çok çeşitlendi. Bu süreçte ise modern bilimlerin etkisinden bahsetmek gerekir. Yeni bilimlerin bulunması ve gelişmesi kaçınılmaz olarak insanın yaşamını ve geleceğini, düşünsel ve sanatsal duygularını ve eğilimlerini etkilemiş, sanat dünyasını yeni bir yöne taşımıştır. Öte yandan Sigmund Freud'un teorileri gibi psikanalitik temaların ortaya çıkmasıyla sanatın insanın iç dünyasına olan ilgisi artmış ve bu yaklaşım çerçevesinde birçok eser ortaya çıkmıştır.
Dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki savaş ve askeri çatışmalardan canlarını kurtaranlar ve hayatlarına devam edenler, sosyal ve politik kargaşa yaşantıları sanat eserlerine de yansıttılar. Savaşı gören kuşaklar, ahlaki çöküşü ve toplumsal huzursuzluğu ele almaya çalışıp, böylece keskin ve dakik bir gerçekçilik örneği sergilemeye çalıştı. Geçen yüzyılda sanat, büründüğü tüm şekillere rağmen saldırmak ve savunmak, eleştirmek ve propaganda yapmak aracına da dönüştü ve düşündürücü bir karneye sondu.
Pop art, popüler sanat veya tüketim sanatı, Hicri Şemsi 14. yüzyılın ortalarında oluştu. Pop sanatçılarının kolektif kültüre olan ilgisi onları politik, sosyal ve hatta ahlaki sonuçları olan göz alıcı resimler yaratmaya yönlendirdi. Filmler ve reklamlar, yarı bilimsel hikayeler, pop müzik, yaygın harfler ve semboller, gündelik nesneler ve tüketim malları bu yeni sanatın araçları ve konuları haline geldi.
Fotoğraf makinesi miladi 19. yüzyılın ilk yarısında icat edilmiş olmasına rağmen çağdaş sanat üretimi üzerinde derin bir etkiye sahip olmaya günümüzde dek devam etti. Bir noktada fotoğraf makinesini kendini bağımsız bir sanat şekli olarak ve diğer disiplinlere eşit olarak tanıttı. Ancak şimdi bu disiplin ile diğer sanatsal yatırım biçimleri arasında bir sınır yoktur. Medya, doğrudan fotoğrafçılık, dijital görüntüler, video ve film gibi çeşitli alanları kapsamaktadır. Günümüzde görüntü ve fotoğraf, halk arasındaki çekiciliği, eğlenceli yönü ve aktarım kolaylığı nedeniyle çok popüler hale geldi ve geçtiğimiz yüzyılda sanatın en önemli tezahürlerinden biri olarak kabul edildi.
Dijital sanat, dijital teknolojiyi yaratma veya sunum sürecinin önemli bir parçası olarak kullanan çeşitli sanat eserleri ve uygulamalar için genel bir terimdir. Dijital kelimesi bir eseri göstermenin veya simgelemenin bir ifadesidir. İkinci aşamada ise bir sanat eseri üretim aracıdır. Yaklaşık 50 yıl önceki başlangıcından bu yana bu süreç için çeşitli ifadeler kullanılmıştır. Bilgisayar sanatı, multimedya sanatı ve dijital sanat gibi isimler kullanılmıştır. Ancak bunların hepsi daha genel bir kavram olan yeni medya sanatı olarak bilinmiştir.
Dijital teknolojinin etkisi resim, heykel ve müzik gibi diğer sanatsal faaliyetlerine de görülmesine ilaveten, dekorasyon ve iç tasarım sanatı ve dijital sanat gibi yeni formları da sanat formları olarak ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu durum, dijital sanatçı terimini de sözcüklere yazdırmıştır. Yıllar içinde bilimin ve dijital endüstrinin gelişmesiyle bu endüstriden birçok sanat durumu dünyaya tanıtılmıştır. Geçmişte insanlar bir ressamın sanat eserini fırça ve boya ile yapması gerektiğini veya bir ressamın ışıklı masa ve çeşitli cetveller gibi araçlarla çizim yapması gerektiğini biliyordu. Ancak dijital koşulların gelişmesiyle bu ihtiyaçlar daha çeşitli şekilde karşılandı ve bilgisayar ekranlarına aktarıldı. Böylelikle dijital sanatın yaratıcılığı yeni bir alan açtı ve dünyaya daha önce hiç görünmemiş güzel eserler sunmaya başladı.
İran'ın sanatı ve kültürü ise son hicri şemsi yüzyılda büyük ve köklü değişiklikler yaşadı. Modernist eserler ve düşünce ekolleri, etkisi gösteri sanatlarına kadar uzanan temelde görsel sanatlarında değişikliklere neden oldu. İran sanatındaki bu modernitenin kökleri, İran toplumunun ve sanatçılarının Avrupalıların fikirleriyle tanışması ve kamera ve görüntü çekme gibi yeni teknik ve araçlarla taşınmasında aramak lazım. Giderek modernite İran'ın sosyopolitik katmanlarına nüfuz etti ve yeni kurulan sanat okulları, akademik sanat eğitimi ve tabii ki batılı ekollerin öğretilmesi ve tanıtılması için önemli bir yer haline geldi.
İkinci Pehlevi döneminde İran'ın sanatsal ortamı liberalleşmeye yöneldiği sırada İslam devrimi ve ardından Irak-İran savaşının gerçekleşmesiyle bu süreç durdu. Buna rağmen İran'da duvar resimleri, fotoğraf ve film yapımı gibi sanatlar göz kamaştırıcı bir sıçrayışla karşı karşıya kaldı ve İran'da son 10 yılda dünyayı hayrete düşüren olağanüstü sanat eserleri meydana getirdi. Geçen Hicri Şems'i yüzyılda iki aşamada yeni sanat ekolleri İran tarzı yerli arayışlara girip önümüzdeki yıllarda İran sanatı üzerinde de temel etki bıraktılar. Klasik edebiyattan yararlanmak, İran doğasına ilgi duymak ve eski köylü ve kırsal mimariye özen göstermek son yüzyılda İranlı sanatçılar tarafından hep ilke olarak kabul edildi ve bir şekilde de yerli kültüre olan ilgiyi de artırdı.
Değerli dostlarımız, geçen Hicri Şemsi yüzyılı paradigmaların değiştiği bir yüzyıl. Antropologların, sosyologların ve psikologların büyük bilimsel başarıları ve kapsamlı çalışmaları, araştırmacıların insanlar üzerindeki çalışmalara yönelik bakış açısını değiştirdi ve kültür ve sanat hakkındaki görüşlerini tek boyutlu bir fenomen halinden niteliksel özelliklere sahip çok boyutlu fenomene dönüştürdü.
Bir sanat eserinin içeriğini ve özünü anlamak için insanların din, siyaset, kültürel ve sosyal koşullar ve ortamlar, psikolojik şartlar hakkındaki görüşlere dahil olmak üzere düşüncelerinin gizli katmanlarının incelenmesi gerekir. Kendi zamansal ve mekansal coğrafyasındaki sosyal ve politik çevre düşünülmeden tarihsel olgu ve olayları bilmek ve anlamak mümkün değildir. Bu tür bir yaklaşım tarihsel çalışmalarda zaruridir.
Hicri Şems'i 14. yüzyılın sonu ve 1401 ile beraber yeni yüzyılın başlangıcı vesilesiyle geçmiş yüzyıllara bakacağımız ve geçmişten geleceğe bir köprü kuracağımız bu dizi sohbetimizde çeşitli sanatsal gelişmeleri ve sanatsal ifade yöntemlerini ve bunların gösteri sanatları üzerindeki etkisini ele almaya çalışacağız. Fotoğrafın çağdaş sanat ürünleri ve dijital görüntüler üzerindeki derin etkisinden ve son yüzyılda bilgisayarların gelişmesinden ve internetin gelişiyle birlikte dünyanın dönüşümünden bahsedeceğiz. Yapay zeka, medyanın büyümesi, reklamcılığın küreselleşmesi ve moda dünyasının son yüzyılda insanların yaşamlarına etkisini ele alacağız. Kitap sunumunun değişmesi, sinema ve filmin ilk medya olarak parlaması, bilgisayar ve cep telefonu oyunları ve uygulamaları ve iletişim devrimini ele alacağız. Tabii ki uluslararası düzeyde UNESCO'nun kurulması veya İran'da Dil ve Sanat Akademisi ve üniversitelerin kurulması gibi konular da son Hicri Şemsi yüzyılda ele alınması gereken diğer hususlardandır. Küreselleşme ve sosyal ağlar gibi konularda kesinlikle kültür ve toplum alanındaki önemli gelişmeler olarak bu listeye dahil edilmelidir. Bunların hepsini gelecek bölümlerde ele alacağız.
Muhterem dinleyiciler, Yüz Yıl, Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın İHA gücü ve Batı'nın İran'a karşı bu alandaki şantaj girişimlerini ele alacağız.
Bilimsel olarak stratejik çalışmalarda ve ulusal güvenlik araştırmalarında caydırıcılık farklı türlere ayrılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nde caydırıcılık, askeri saldırganlığa karşı kararlı bir savunma kabiliyeti kazanmak olarak tanımlanmaktadır. İran'ın füze, uydu ve İHA kabiliyetleri, tehditlere karşı savunma gücü ve caydırıcılığın artmasında kilit rol oynuyor ve İran düşmanlarının kışkırtıcı ve sinsi askeri politikasının da çoğunu engelliyor.
İran'ın İHA'lar alanındaki potansiyeli iki açıdan incelenebilir. Bu alandaki uzmanların uzmanlık seviyesi ve yerli ülke içindeki gücün kullanılması. Amerika'nın insansız hava araçlarının tersine mühendisliğiyle ülkeye kazandırması ve yerli gücün gelişmesiyle İran'ın bu alanda lider bir ülkeye dönüştürdüğü söylenebilir. İran'ın caydırıcı gücünü artırma ve savunmasını güçlendirme niyeti, Batılı ülkelerin özellikle Amerika Siyonist cephesinin propagandif saldırılarına neden olmuştur. Bu cephenin zaten İran'ın ilerlemesini engellemek ve İran'ı izole etmek dışında bir amacı yoktur.
Geniş nükleer, kimyasal ve biyolojik silah cephaneliklerine ve depolarına sahip bu ülkeler, medya taktiklerinden yararlanarak ve propaganda gösterileriyle İran'ı bölgeye ve hatta dünyaya tehdit olarak sunuyor. Örneğin uluslararası Siyonist palyaço olarak da bilinen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 18 Şubat 2018'de Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada bir nesnenin bir parçasını göstererek düşürülen bir enkazın parçası olduğunu söyledi ve bunun İran insansız hava aracının İsrail rejimi hava sahasında vurulmasından geri kalan bir parça olduğunu iddia etti ve gerekirse İran'a karşı doğrudan harekete geçeceklerini belirtmişti. Halbuki Siyonist rejim saldırganlık, işgal ve uluslararası suçlarla ilgili kabarık bir sicile sahiptir.
İran'ın İHA kabiliyetine yönelik bir başka medyatik ve algı operasyon örneğinde Yemen ordusunun 14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine saldırmasıyla Suudi Savaş Bakanlığı sözcüsü füzeler ve İHA'larla ilgili iddiasında kimi parçalara gösterip temelsiz sözler ortaya atmasıydı. Bu bağlamda Suudi Savaş Bakanı şöyle bir açıklamada bulundu. Husiler Aramco tesislerine İran'dan aldıkları taarruz seyir füzeleri ve 25 İHA ile saldırdı. Halbuki Suudi koalisyonu Yemen halkına karşı işlediği 5 yıllık cinayetlerinin ve suçlarının ardından Yemen Ensarullah Hareketi ve Yemen ordusu İHA ve füze alanında yerli kabiliyetler elde etmişti.
Tabii ki İran'ın caydırıcı gücüne yönelik saldırılar medyatik saldırılar ile sınırlı değildir. Batılı düşünce kuruluşlarının İran karşıtı algı operasyonlarında rolü bulunmaktadır. Örneğin 2009 raporunda Amerikan Düşünce Kuruluşu Heritage, İran'ın insansız hava aracı alanındaki kabiliyetlerine atıfta bulundu ve Amerika'nın İran'a karşı önlem alması çağrısında bulundu. Heritage raporunun yazarı Peter Brooks şöyle yazdı. İran'ın insansız hava aracı filosu askeri gücünü ve jeopolitik etkisini artırıyor. İran ile gerginliğin arttı ve Batı Asya'da önemli ölçüde devam eden istikrarsızlığın olduğu bir dönemde bu insansız hava araçları bölgedeki Amerika çıkarları için büyüyen bir tehdit oluşturuyor. İran, insansız hava araçlarının çoğalması Batı Asya'daki Amerikan çıkarları için bir meydan okumalıdır. İran insansız hava araçlarının artan tehdidi ve sayılarının da artması, hükümetin ve kongrenin Amerikan güçlerini korumak ve Washington'un Batı Asya'daki çıkarlarını kollamak için acil ilgisini ve eylemini gerektiriyor.
Peter Brooks ayrıca stratejik açıdan da birkaç noktayı vurguluyor ve şöyle diyor. İran yalnızca İslam Cumhuriyeti'ni değil müttefiklerini de destekleyen dünyadaki en aktif İHA programlarından birine sahip. Bu İHA gücü karşıtı kabiliyetleri artırmanın mümkün olan en iyi yolu Amerikan kuvvetlerine yeterli finansman sağlanmasıdır. Bu bağlamda Amerikan Global Hawk insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi ve İran insansız hava araçlarının Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta ve mücadelede kullanılması, İran insansız hava araçlarının saldırı ve terörizme karşı savaşma kabiliyetini de gözler önüne serdi.
İran'a yönelik ağır yaptırımlarına rağmen İran'ın canı gönülle çalışan uzmanları ve ilgili kadroların çabaları ile elde ettiği İHA gücü, sultacı süper güçler arasında endişelere neden oldu. Tabii ki İran'ın özellikle savunma alanında herhangi bir ilerlemesine karşı çıkan kötü niyetliler ve düşmanların yanı sıra İran'ı ve herhangi bir bağımsız ülkenin ilerlemesine değerli bulan medya organları ve düşünürlerde oldu. Örneğin 2019'da Amerikan gazetesi Nation, İran'ın savunma kabiliyetinin Batı medyası tarafından bir savunma aracı olarak değil, bir saldırı aracı olarak gösterildiğini kabul ederek Amerika medyası İran'ı nasıl tehlikeli olarak gösteriyor başlıkta bir makale yayınladı.
Makale Amerikan medyasının Amerika'nın Fars Körfezi'nde ve İran çevresindeki varlığını haklı çıkardığını vurgulamakta ve bölgedeki ülkelerin kaynaklarını ve çıkarlarını yok etmeyi amaçlayan Amerikan saldırganına karşı koymak için herhangi bir İran savunma aracını gayrimeşru olarak tanımladıklarını belirtmektedir. Bu nedenle İran'ın Amerika ve müttefiklerinin çıkarlarına bir tehdit olarak temsil edilmesi çerçevesinde dünya kamuoyunu Tahran ile yüzleştirme hedefinin güdülmekte olduğu söylenebilir.
Nation haber sitesi Amerika İran için bir tehdittir. Bunun aksi söz konusu değildir. Çünkü İran ekonomisini İranlıların gıda ve ilaca erişimini kısıtlayan yaptırımlarla kuşatan Amerika'dır. Askeri üsler, kara, deniz ve hava kuvvetleriyle İran'ı kuşatan Amerika'dır. İran, Amerika'ya karşı uzaktan hiçbir şey yapmadı ifadelerine de yer verdi. Nation dergisi de 2011'deki İsrailli Hermes İHA'sının hedef alınması ayrıca RQ-170 İHA için benzer bir olayın yaşanması ve diğer örneklerin İran'ın İHA kabiliyetlerini artırmakta önemli bir rol oynadığını yazdı. Bu Amerikan dergisi ayrıca İranlı bilim adamlarının dehasına işaret ediyor ve İran'da Batı Asya'nın hiçbir yerinde olmayan yerli bir İHA endüstrisi olduğunu, böylece İran'ın İHA savaşlarında ciddi ve tanınmış bir oyuncu haline geldiğini yazıyor.
Günümüzde İran, insansız hava araçlarının tasarım ve yapımındaki 30 yılı aşkın deneyimleri ve bu İHA'ları kullanma tecrübeleri sayesinde hem tasarım hem de yapım açısından ve operasyonel deneyimler açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. İran'ın bazı insansız hava araçları aslında Amerikan insansız hava araçları ele alınarak tersine mühendislik şeklinde üretilmiştir. İran'ın 17 uçağı, İran'ın 2011'de fırlattığı RQ-170 uçağının bir versiyonu. 129 kontrol uçağı, Amerikan MQ-1 drone'la benzer. Bazı İran savaş dronları tasarım ve yapım açısından tamamen yerli. İran'ın Saika ve Şahit 17 İHA'ları da RQ-170 İHA'sının tersine mühendisliğiyle yapılan İHA'lardır. Amerikan RQ-170 İHA'sı 2011 yılında sağlam bir şekilde İranlılar tarafından yere indirilmişti. Şahit 129 İHA'sı ise Amerika'nın MQ-1 İHA'sının tersine mühendisliği ürünü sayılır. Buna rağmen kimi İran taarruz ve operasyonel İHA'ları tamamen yerli bilgilere göre yapılmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Kov İran bereket aşısının üretimi için araştırma grubunun yöneticisi bu aşının üretiminin son aşamalarını açıkladı. Irak İslam Yüksek Meclis Başkanı İran'ın nükleer müzakerelerdeki konumunu övdü. Beyaz Saray Sözcüsü İsrail'in muhalefetinin Washington'un nükleer anlaşmaya dönme kararını değiştirmediğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Başkanı Biden ilk kez telefonda görüştü. Taraflar NATO zirvesinde görüşmek üzere anlaştı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de PKK unsurlarından bazılarının öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye'de koronavirüsten son 24 saati 343 kişi yaşamını yitirdi. Ramazan ayında şiddetin dozunu daha da artan ırkçı İsrail polisinin Filistinlere saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.